Anna Karenina, Tolstoy, 7. kaset, 2. yüz, sayfa 346. Kendine gelince her iki şakağının üzerindeki saçları tutup çektiğini fark etti. Yataktan indi ve yürümeye başladı. Kahve hazır. Matmazel ile Sergey bekliyor dedi Anushka. İçeri girince Anna'yı bıraktığı gibi bulmuştu. Sergey mi? Ne olmuş Sergey'e? Nesi varmış dedi Anna. Sabahtan bu yana oğlunun varlığını ilk kez anımsayıp canlanmıştı. Sanırım bir kabahat yapmış dedi Anushka gülümseyerek. Ne kabahati? Sanırım salondaki şeftalilerden birini gizlice yemiş. Anna oğlunu anımsayınca birden karmaşık düşlerinden sıyrıldı. O her şeyden önce anneydi ve oğluna karşı görevleri vardı. Son yıllarda biraz abartmış olsa da oynamaktan geri kalmadığı bir rol aklına geldi birden ve içinde bulunduğu durumda kocası ve Vronski'nin dışında bir dayanak noktası olduğunu sevinçle fark etti. Bu oğluydu. Ne olursa olsun oğlunu bırakamazdı. Kocası onu yüz karesi olarak görebilir, kovabilir, Vronski ondan uzaklaşabilir, bağımsız yaşamına yeniden dönebilirdi ama oğlunu bırakamazdı yine de. Yaşamının amacı bundan böyle belirlenmişti. Bütün gücüyle oğluyla arasındaki bu durumun bozulmaması ve onu elinden almaları için çalışmak. Oğlunun elinden alınması korkusuyla bir an önce harekete geçmeli, zaman yitirmekten kaçınmalıydı. Çocukla birlikte gitmeliydi. Bunun için yapacağı tek şey sakinleşmek ve içinde yaşadığı bu sıkıntıdan kurtulmaktı. Genç Sergey için bir şeyler yapmak düşüncesi, onunla nereye olursa olsun gitmek düşüncesi şimdiden rahatlatıyordu Anna'yı. Hemen giyindi, aşağı indi ve kararlı kararlı Sergey ile dadısının kahve içmek için bekledikleri salona girdi. Tepeden tırnağa beyazlar giyinmiş olan Sergey, masanın yanında ayakta duruyordu. Başı eğikti. Yüzünde Anna'nın tanıdığı ve babasına benzettiği içe dönük bir anlam vardı. Getirdiği çiçekleri düzenliyordu. Dadının yüzü özellikle ciddiydi. Çocuk sık sık yaptığı gibi tiz bir sesle "Ah annem!" diye bağırdı. Sonra annesine günaydın mı demesi, çiçekleri bırakması mı yoksa başlamış olduğu tacı bitirmesi mi gerektiğine karar veremeyerek öylece durdu. Dadı selam verdi. Sonra Sergey'in kabahatini uzun uzun anlatmaya başladı. Ama Anna dinlemiyordu. Kendi kendine dadıyı da yanında götürüp götüremeyeceğini düşündü. "Hayır, oğlumla yalnız gideceğim." dedi kararını vererek. "Evet, çok kötü bu," dedi sonunda. Oğlunun omuzunu tutup sert olmaktan çok heyecanlı yüzüne baktı. Çocuk şaşırdı ama içten içe sevinç duydu. Oğlunu kucaklarken "Onu bana bırakın," dedi şaşkın dadıya. Sonra oğlunun omuzundan tutarak kahvenin hazırlandığı masaya oturdu. Sergey, "Anne ben diye kekeliyor, annesinin yüzüne bakarak şeftali konusunda ne diyeceğini anlamaya çalışıyordu. Dadı dışarı çıkar çıkmaz "Anna, Sergey," dedi. "Davranışın kötü ama bir daha yapma. Söyle bakalım, beni seviyor musun?" Anna gözlerinin yaşardığını hissediyordu. "Onu nasıl sevemem?" dedi içinden. Oğlunun korkulu ve neşeli yüzüne baktı. "Beni cezalandırmak için babasının yanına gider mi acaba? Bana acımaz mı yoksa?" Gözyaşları akmaya başlayınca gizlemek için hemen ayağa kalktı ve koşar gibi taraçaya kaçtı. Önceki fırtınalı günlerin yerini serin ve açık bir hava almıştı. Islak yapraklarda yansıyan güneş ışıklarının parlaklığına karşılık hava soğuktu. Anna hem içinde bulunduğu heyecan yüzünden hem de soğukla karşılaşınca şiddetini artıran korkudan ürperdi. "Git, Mariette bul," dedi peşinden gelen Sergey. Sonra taraçanın taşlarının üzerinde yürümeye başladı. "Beni bağışlamayacaklar mı acaba? Bütün bunların başka türlü olamayacağını anlamamaları olası mı?" dedi kendi kendine. Durdu, yaprakları hala güneşte parlayan ağaçların tepelerinin rüzgarda dalgalanışına bakarak düşündüğü kişilerin kendisini bağışlayacağına inanmadığını hissetti. Evet, her şey ve herkes, şu gökyüzünden yeşilliğe kadar her şey acımayacaktı ona. İçinde yeniden şu garip ikiye bölünme duygusu belirdi. "Hayır, düşünmemeliyim," diye düşündü. "Başıma alıp gitmem gerek. Ama nereye? Ne zaman gitmeli? Kime alayım yanıma? Tamam, Moskova'ya gitmek için akşam trenine binerim. Sergey ile yalnızca çok gerekli şeyleri alırım yanıma. Ama her şeyden önce ikisine de yazmam gerek." Anna hemen odasına geçti, masasına oturdu ve kocasına yazmaya başladı. "Bütün olanlardan sonra evinizde kalamam artık. Gidiyorum. Oğlumu da götürüyorum. Yasaları bilmiyorum. Yasal olarak çocuğun kimin yanında kalacağından haberim yok. Ama onsuz yaşayamayacağımdan onu da götürüyorum. Yüce gönüllü olun ve onu bana bırakın." Buraya kadar hızlı ve zorlanmadan yazmıştı ama kocasından hiç görmediği yüce gönüllülüğü ondan istemek ve mektubu heyecanlı birkaç sözle bitirme zorunluluğu onu durdurdu. Suçundan ve pişmanlığından söz etmek mi? Benim için olanaksız bu. Çünkü ne diyeceğini bilemediğimden yine durdu. Hayır, hiçbir şey eklemeyeceğim, dedi içinden. Mektubu yırtıp bir tane daha yazdı. Bunda Alexey Alexandrovich'in yüce duygularına değinmedi hiç. Geriye Vronsky'ye yazmak kalıyordu. Önce şu sözcükleri karaladı. Kocama her şeyi itiraf ettim. Sonra durdu, uzun süre başka bir şey yazamadı. Bu başlangıç ona biraz sert ve kadınsı görünüyordu. Peki başka ne yazayım, dedi kendi kendine. Vronsky'nin göstermiş olduğu sakin tavrı düşününce yüzü utançla kızardı birden. Kendine çok kızdı. Başladığı mektubu küçük parçalara ayırdı. Yazmaya değmez, dedi içinden. Yazı takımını kapatarak hizmetçilere ve dadıya o gün Moskova'ya gideceğini bildirmek üzere yukarı çıktı. Sonra hemen yol hazırlıklarına başladı. 16. O anda kır evinin tüm odalarında aralıksız gidip gelmeler başladı. Kapıcı, bahçıvan, hizmetçiler yüklendikleri eşyalarla sırayla geçtiler. Dolaplar ve çekmeceler açıldı. İki kez ip almak için adam yollandı. Yerler kağıtlar ve eski gazetelerle kaplıydı. İki sandık, birçok çanta ve paketlenmiş battaniyeler bekleme odasına konmuştu. Merdivenin önünde kupa arabası ve kiralanmış iki araba bekliyordu. Yolculuk telaşı anneye içindeki sıkıntıları unutturmuştu. Giyinme odasındaki masanın önünde yol çantasını hazırlarken Anuşka yaklaşan bir arabanın gürültüsüne hanımının dikkatini çekti. Anna pencereden bakınca merdivenin yanında Alexey Alexandrovich'in zili çalan postacısını gördü. "Git bak ne varmış," dedi. Sakindi. Her şeyi oluruna bırakmıştı. Bir koltuğa oturdu, ellerini dizlerinde kavuşturdu. Hizmetçi üzerinde Alexey Alexandrovich'in el yazısı bulunan kocaman bir paket getirdi. "Haberci yanıtını götürme buyruğu almış," dedi uşak. İyi, dedi Anna. Uşak çıkar çıkmaz titreyen elleriyle zarfı açtı, mühürlü bir bantla sarılmış bir deste para paketten kaydı. Genç kadın mektubu açıp sondan başlayarak okumaya koyuldu. Yerleşmeniz için gereken bütün önlemler alınmıştır. Dönüşünüze özel bir önem veriyorum. Daha yukarıdan sona kadar yine okudu, sonra başından başladı. Okuyup bitirince vücudunu soğuk bir titreme kapladı. Korkunç ve beklenmedik bir felaketin kendisini ezdiğini hissediyordu. Haklı, haklı, dedi yüksek sesle. Elbet o hep haklıdır. Hristiyandır, yüce gönüllüdür. Ah ne iğrenç, aşağılık adamdır o. Bunu bilen yalnız benim. Olayı açıklamaya bile gücü olmayan benden başka kimse bilmeyecek onun ne mal olduğunu. Herkes bu adamın yufka yürekliliğini, dürüstlüğünü, aklını övecek ama benim gördüğümü kimse görmedi. Hiç kimse 8 yıl boyunca beni baskı altında tuttuğunu, içimde kımıldayan her şeyi öldürdüğünü, aşkı gereksinim duyan canlı bir kadın olduğumu bir kez bile aklına getirmediğini bilmiyor. Onun beni her an aşağıladığını ve yalnız kendine değer verdiğini kimseler bilmiyor. Yaşamam için bir neden bulmaya çalışmadım mı sanki? Onu sevmeye çalışıp bunu başaramayınca bütün sevgimi oğluma vermedim mi? Ama bundan sonra kendimi aldatmayacağım, anladım. Tanrı beni sevmeye ve yaşamaya karşı istekli yaratmışsa suçlu ben miyim? Peki ya şimdi? Eğer beni öldürseydi, Vronsky'yi öldürseydi anlayabilir, bağışlayabilirdim. Ama hayır, ne yapacağını nasıl da anlayamadım. Aşağılık bir kişiliği olduğundan başka türlü nasıl davranabilirdik? O haklı, bense mahvolmuş bir kadın olacağım. Beni daha aşağılamak için bu fırsattan yararlanacaktır o. Mektuptaki cümleler Anna'nın aklına geliyordu. Sizi ve oğlunuzu nelerin beklediğini kolayca düşünebilirsiniz. Oğlumu benden almak için bir gözdağı bu. Kuşkusuz bu bakımdan haklı. Yasalar çok saçma. Neden böyle dediğini bilmiyor muyum sanki? Oğlumu sevdiğime inanmıyor ya da sevgimi aşağılıyor belki. Ama oğlumu bırakmayacağımı biliyor. Çünkü sevdiğimin yanında bile olsam onsuz bir yaşamı düşünemem ben. Oğlumu bırakıp kaçarsam çok alçak, çok aşağılık bir kadın gibi davranmış olurum. O bunu biliyor. Böyle davranmaya gücüm olmadığını düşünüyor. Anna şu cümleyi de anımsıyordu. Yaşamımız eskisi gibi kalmalıdır. Bu yaşam eskiden acı doluydu. Son zamanlarda ise korkunç hale gelmişti. Şimdi ne olacaktı ki? Bütün bunları biliyor o. Yaşama nedenim olan aşkım yüzünden pişmanlık duymayacağımı da iyi biliyor. Bütün isteklerin yalnızca yalan ve sahtekarlıkla sonlanacağını anlıyor. Ama onu tanırım. Çektiğim işkenceyi uzatmaya çalışıyor. Balığın suda yüzdüğü gibi o da yalan içinde yüzüyor. Ama ona bu zevki tattırmayacak, beni sarmaya çalıştığı yalanla dokunmuş bu kumaşı parçalayacağım. Ne olursa olsun. Her şey yalandan ve yapaylıktan iyidir. Tanrım ne yapacağım? Benim kadar mutsuz bir kadın var mıdır acaba? Hayır, her şeyi koparıp atacağım, diye bağırdı, gözyaşlarını susarak yerinden fırladı. Başka bir mektup yazmak için masaya yaklaştı. Ama ruhunun derinliklerinde hiçbir karara varamayacağını, ne kadar yapay ve acı da olsa bu durumdan kurtulamayacağını hissediyordu. Masaya oturdu ama yazacağı yerde başını koluna dayadı ve bir çocuk gibi hıçkırmaya başladı. Sonsuza dek yitip giden bir düşe, açık ve içten bir yaşamın düşünü ağlıyordu. Sürdürdüğü bu yaşamda, eskisinden daha korkunç olan yaşamında hiçbir şeyin değişmeyeceğini anlıyordu şimdiden. Toplumdaki yerinin, o sabah fazla önemsenmediğini sandığı bu yerin, düşündüğünden daha değerli olduğunu anlıyordu. Bu yeri, kocası ve oğlunu bırakarak sevgilisiyle kaçan bir kadının utanç verici durumuyla değiştirmeyi düşünemezdi. Boşuna çabaladığını, çok güçlü olamayacağını anlıyordu. Bu böyleydi. Hiçbir zaman sevme özgürlüğünü tadamayacak, her an günahının açığa çıkacağı kuşkusuyla yaşayan suçlu bir kadın olarak ve yaşamını hiçbir zaman paylaşamayacağı özgür bir erkeğin kendisini aldatan eşi olarak kalacaktı. Buna inanıyordu. Şu anda durumunu öylesine karanlık görüyordu ki nasıl sonuçlanacağını kestiremiyordu. Cezalandırılmış bir çocuk gibi kendini tutamadan ağlıyordu. Hizmetçinin ayak seslerini duyunca kendini toparladı. Yüzünü gizleyerek yazıyormuş gibi yaptı. Haberci yanıt bekliyor dedi uşak. Yanıt mı? Evet beklesin, zili çalarım. Ne yazabilirim diye düşündü. Tek başıma neye karar verebilirim? Neye karar vereceğimi bile bilmiyorum. Kimi seviyorum? Ruhunun yeniden ikiye bölündüğünü hissediyordu. Korkuya kapılıp kendini oyalamak için aklına ilk gelen bahaneye sarıldı. Alexei'yi görmem gerek. Vronski'ye yalnızken böyle derdi. Beni bu sıkıntıdan ancak o kurtarabilir. Betsy'ye giderim, onu belki orada bulurum dedi içinden. Ama bir gün önce Vronski'ye Prenses Tverskaya'nın evine gitmeyeceğini söylediği zaman genç adamın ona bu durumda ben de gitmem dediğini unutuyordu. Masaya yaklaştı ve kocasına mektup yazdı. Mektubunuzu aldım, Anna. Sonra zili çalıp pusulayı uşağa verdi. Artık gitmiyoruz dedi içeri giren Anuşka'ya. Gerçekten mi? Dedi kadın. Hayır, yine de yarına kadar eşyaları açmayınız. Araba da kalsın, prensese gideceğim. Hangi giysiyi hazırlayayım? 17. Prenses Tverskaya'nın Anna'yı da çağırdığı kroket partisine katılanlar iki bayanla onların iki hayranıydı. Bu iki bayan, Petersburg'un nedendir bilinmez, Leset Mervey Dumont denilen yeni ve seçkin bir çevrenin en gözde kişileriydi. Dünyanın yedi harikası, Fransızca, çevrenin notu. Bu bayanlar Anna'nın bulunduğu çevreye düşman bir yüksek sosyete topluluğuydu. Ayrıca Liza Merkalova'nın hayranı, Petersburg'un en etkili adamlarından biri olan Bay Stremov, memurluk yaşamında Alexey Alexandrovich'in rakibiydi. Bütün bu nedenlerle Anna çağrıyı kabul etmek istememişti. Prenses Tverskaya'nın pusulasını geri çevirirken bunu ima ediyordu. Ama şimdi Vronski'ye rastlamak umuduyla prensesin evine gitmeye karar vermişti. İlk gelen de o oldu. Aynı anda güzel taranmış favorileriyle bir saray mabeyincisine benzeyen Vronski'nin uşağı da içeri giriyordu. Uşak kapının yanında durup bayan ziyaretçisinin geçmesi için yol verdi. Anna o anda Vronski'nin bir gün önce oraya gelemeyeceğini söylediğini anımsadı. Herhalde özür dilemek için bir pusula yolluyordu ona. Anna holde mantosunu çıkarırken uşağın mabeyinciler gibi yapmacıklı bir tavırla reyleri söylememeye çalışarak konten prensese dediğini duydu. Uşak pusulayı veriyordu. Anna uşağa efendisinin nerede olduğunu sormayı, evine dönüp ona kendisini görmeye gelmesi için mektup yazmayı ya da kendisine ona evinin gitmeyi düşünürken zil çaldı. Zil sesi Anna'nın geldiğini haber veriyordu. Prenses Tverskaya'nın uşağı giriş kapısında yarı dönüş yaparak konuğun daireye girmesini bekliyordu. Prenses bahçede, geldiğinizi hemen haber verecekler, bahçeye çıkmak istemez misiniz diye sordu başka bir uşak. Anna kendini kararsız, evdeki kadar da huzursuz hissediyordu. Belki de hiçbir şey yapamamanın çaresizliğiyle daha da kötüleşmişti durumu. Vronski'yi göremiyordu ve burada kendisine çok yabancı, huyu suyu kendisininkiyle çok zıt bir topluluk içinde kalmak zorundaydı. Ama kendisine çok yakışan bir tuvalet giydiğinin farkındaydı. Ayrıca bu görkemli ve uyuşuk ortamda evinde olduğundan daha az yalnız hissediyordu kendini. En azından zaman öldürmeye çalışması gerekmiyordu. Kendini olayların akışına bırakması yeterliydi. Kibarlığıyla göze batan beyaz tuvaleti içinde Betsy'nin kendisini karşılamaya geldiğini görünce Anna ona her zamanki gibi gülümsedi. Prenses Tverskaya'nın yanında Tushkevich ve yazı prensesin yanında geçireceği için aileyi çok sevindiren taşradan gelmiş bir kız akrabası vardı. Anna'nın yüzünde özellikle tuhaf bir anlam olmalıydı. Çünkü Betsy bunun farkına varmıştı hemen. Anna karşıdan gelen ve Ronski'nin pusulasına getirdiğini sandığı uşağa dikkatle bakarak iyi uyuyamadım dedi. Geldiğiniz için çok mutluyum dedi Betsy. Yoruldum, konuklar gelmeden önce bir fincan çay içmek için biraz oturmak istiyordum. Sonra Tushkevich'e dönerek Maşa ile çimenlerin kesildiği kroket alanına gidip baksanız iyi olur dedi. Biz de çaylarımızı içerken tatlı tatlı konuşuruz birlikte diyerek Anna'ya bakıp gülümsedi ve onun güneşliği tutan elini dostça sıktı. Zaten fazla kalmayacağım. Yaşlı Brady'yi görmeye gitmeliyim. Ona söz vereli neredeyse bir asır oldu dedi Anna. Eskiden yaratılışına ters gelen yalan, şimdi bu toplulukta ona yalnızca doğal ve basit bir şey gibi geliyor. Neredeyse bundan zevk bile alıyordu. Bir dakika önce aklından bile geçmeyen bir şeyi neden söylediğini açıklayamazdı. Bunun tek nedeni Vronsky gelmeyeceğine göre onu görmeye çalışması için özgür olma yolunu bulmaktı. Ancak hiç de görmesi gerekmeyen yaşlı Nedim'e Bayan Vreden'in adını neden söylediğini açıklayamazdı. Oysa Vronsky ile buluşmak için daha uygun bir bahane bulamamıştı yalnızca. "Hayır, gitmenize izin vermem. Dünyada olmaz," dedi Betsy Anne'ye dik dik bakarak. "Gerçekten de sizi bu kadar sevmeseydim gücenirdim. Sanki konuklarımın yanında lekelenmekten korkuyor gibisiniz." Sonra buyruk verirken hep yaptığı gibi gözlerini yarı kapayarak hizmetçiye "Lütfen çayı küçük salona götürün," dedi. Pusulayı uşağın elinden alıp okudu. "Alexei bizi atlatıyor," dedi Fransızca olarak. "Bugün gelemeyeceğini yazıyor," diye ekledi. Sesindeki tek düzelikten kroket partisinde Anna'ya eşlik etmekten daha önemli işi olduğunu hiç düşünmediği anlaşılıyordu. Anna, Betsy'nin Ronski ile ilişkisinden haberi olduğunu biliyordu. Bununla birlikte konuşmalarında Ronski'nin söz konusu edildiği şu anda arkadaşının bir şey bilmediğine inanmış gibi davranıyordu Anna. "Ya," dedi önemsemeden. Bu habere fazla ilgi göstermemiş gibiydi. Gülümseyerek konuşmasını sürdürdü. "Sizin topluluğunuz birini nasıl lekeleyebilir ki?" Sözcüklerle oynayarak bir giz saklama biçiminin bütün kadınlar için olduğu gibi Anna için de özel bir çekiciliği vardı. Anna'nın hoşuna giden ne gizini gizleme zorunluluğu ne de gizlemeyi gerektiren amaçtı. Onun hoşlandığı gizemli olmanın kendisiydi. "Papadan fazla Katolik olmak istemem," dedi. "Stremon ve Liza Merkalova en yüksek tabakadandır. Zaten her yere kabul ediliyorlar. Bana gelince özellikle bana sözcüğünü vurguladı. Ben hiçbir zaman sert ve hoşgörüsüz olmadım. Aslında zamanım yok." "Olmaz, ama belki de siz Stremov'la karşılaşmaktan çekiniyorsunuz. O varsın Alexey Aleksandrovich'le tartışsın, bizi ilgilendirmez. Ama sosyetede tanıdığım en sevimli insan hem çok çok iyi bir kroket oyuncusudur o. Siz de görüp karar vereceksiniz ya, Liza'nın yaşlı aşığı olarak içine düştüğü gülünç durumdan çok güzel sıyrılabiliyor. Sevimli bir adam. Şifaşitos'u tanımıyor musunuz? Son moda yepyeni bir kadın." Betsy gevezelik edip duruyordu. Anna, prensesin neşeli ve zeki bakışlarını incelerken kadının sıkıntısı anladığını ve kendisini bundan kurtarmaya çalıştığını seziyordu. Şu anda ikisi de küçük salondaydı. Betsy masaya otururken, "Hadi bakalım, Alexa'ya yanıt vermek gerek," dedi. Birkaç satır yazıp kağıdı zarfın altına koydu. "Ona yemeğe gelmesini, yoksa konuklarımızdan birinin kavalyesiz kalacağını yazdım. Okuyun ve notumu yeterince anlaşılıp anlaşılmadığına bakın. Özür dilerim, sizi biraz yalnız bırakacağım. Lütfen mektubu mühürleyip gönderin," dedi kapıdan çıkarken. "Emir vermem gerek." Anna bir an bile duraksamadan masanın önünde Betsy'nin yerine geçti. Onun yazdıklarına bakmadan aşağıya şunları ekledi. "Sizi kesinlikle görmem gerek. Saat 6'da Vreden'in bahçesine gelin. Orada bekleyeceğim." Yazdıktan sonra mektubu mühürledi. Betsy geri dönünce onun önünde mektubu uşağa verdi. İki kadın küçük salonun serinliğinde çayların hazırlandığı küçük bir masada çay içerken konuklar gelmeden önce prensesin çok istediği gibi tatlı tatlı konuştular. Bekledikleri kadınları çekiştiriyorlardı. Konuşma Liza Merkalova üzerinde takıldı. "Çok güzel bir kadın. Onu her zaman cana yakın buluyorum," dedi Anna. "Onu sevmekte haklısınız. O da sizin için çıldırıyor. Dün yarışlardan sonra beni görmeye geldi. Size rastlayamayınca çok üzüldü. Sizin gerçek bir roman kahramanı olduğunuzu, erkek olsaymış sizin için çılgınlıklar yapabileceğini söyledi. Bunun üzerine Stremov, erkek olmadan da bunu yeterince yaptığını söyledi." Anna bir süre sustuktan sonra soracağı sorunun sıradan bir soru olmadığını ve kendisi için gerçekten önem taşıdığını belirten bir ses tonuyla, "Hiçbir zaman anlayamadığım bir şeyi bana açıklar mısınız?" dedi. "Rica ederim. Mişka denen Prens Kalushki ile Liza arasında nasıl bir ilişki olduğunu söyler misiniz? Onları pek az birlikte gördüm. Aralarında ne var?" Betsy'nin gözlerinin içi güldü. Anna'ya dikkatle baktı. "Yeni bir biçim bu," dedi. "El alemin ne diyeceğini aldırmadan bütün kadınların benimsediği bir biçim. Ama yine de bu işin bir yolu yordamı vardır." "Evet, ama Liza ile Kalushki arasında ilişki nedir?" Betsy içtenlikle kahkaha attı. "Siz Prenses Miyakaya'nın alnına el koyuyorsunuz. Bana sorduğunuz yaramaz çocuklara özgü bir soru." Seyrek gülen insanlarda görülen bulaşıcı bir kahkaha tufanına kapılmış Betsy. Gözlerinden yaş gelinceye kadar gülerek, "Bunu onlara sormak gerek," dedi. "Gülüyorsunuz," dedi Anna elinde olmadan, o da kahkahayla gülerek. "Ama ben bütün bu işlerde kocanın ne rolü olduğunu anlayamadım hiç." "Kocanın rolü mü? Liza Merkalova'nın kocası onun arkasından battaniyesini taşır hep ve her zaman hizmetini hazır bekler. Kimse bu işin içinde ne olduğunu bile bilmek istemiyor. Seçkin toplulukta insanların konuşmaya kaçındıkları bazı tuvalet ayrıntıları vardır. Kimse bunu düşünmek bile istemez. Bence bu ayrıntılarla bana sorduğunuz soru arasında büyük bir benzerlik vardır." Anna konuyu değiştirmek için, "Rolandakilerin eğlencesine gidecek misiniz?" Düşünmüyorum diye yanıt verdi Betsy. Sonra dostuna bakmadan kokulu çayı küçük saydam fincanlara boşaltmaya başladı. Fincanı Anna'ya uzattı. Bir sigara alıp gümüş bir ağızlığa taktı ve yaktı. Görüyorsunuz ya, çok açık düşünceliyim diye söze başladı. Ciddileşmişti yeniden. Eline fincanını aldı. Sizin huyunuzu ve Liza'nınkini anlıyorum. Liza çocuklar gibi iyi ile kötü arasındaki ayrımı anlayamayan o saf insanlardan biridir. En azından çocukken bunu anlamıyordu. Ama şimdi bu saflık işine geliyor ve hiçbir şeyi anlamıyormuş gibi görünüyor, dedi Betsy kurnazca gülümseyerek. Ayrıca bu tavır ona yakışıyor. Bakın, aynı şeyi farklı biçimlerde değerlendirebiliriz. Bu olaya trajik bir gözle bakıldığında ortaya çok üzücü şeyler çıkar. Ama olağan görürsek eğleniriz. Belki siz olaylara trajik açıdan bakmaya yatkınsınız. Kendimi tanıdığım gibi başkalarını da tanımak isterdim, dedi Anna ciddi ve düşünceli bir tavırla. Bence çok kötü yürekliyim. Ne çocuksunuz siz, ah ne çocuk, dedi Betsy. İşte geldiler. 18. Ayak sesleri, bir erkek sesi, ardından kadın sesleriyle gülüşmeler duyuldu. Beklenen konuklar geliyorlardı sonunda. Önden giren saf Voştolt'un yanında çok sağlıklı görünen Vaska adında genç bir erkek vardı. Hiç kuşkusuz kanlı etlerden, yer mantarından ve Burgonya şarabından oluşan güçlü bir gıda rejimi ona bu görkemli dış görünüşü sağlamıştı. Vaska şöyle bir göz atarak bayanları selamladı. Safo'nun arkasından genç kadını parlak gözleriyle yiyecekmiş gibi bakarak, ona bağlıymış gibi izleyerek salona giriyordu. Safo, kara gözlü, sarışın, güzel bir kadındı. Yüksek topuklu ayakkabılarıyla yere sert sert basarak kararlı adımlarla girdi, kadınların elini erkek gibi sertçe sıktı. O zamana kadar bu yeni gelen ünlü kadınla hiç karşılaşmamış olan Anna, onun güzelliğinden, aşırı derecede dar tuvaletinden, tavırlarındaki küstahlıktan pek etkilendi. Saçları gerçek bir yapı iskelesi gibi taranmıştı. Bazı yerler kendi saçı, parlak olanlar da takmaydı. Başı çok açık giysisinin sardığı bedeniyle aynı boydaydı neredeyse. El kol hareketleri öylesine kıvrattı ki her hareketinde dizlerinin ve kalçalarının yuvarlaklığı belli oluyordu. Betsy onu hemen Anna'ya tanıttı. Safa Stolz gülümseyerek göz kırparken tuvaletinin kuyruğunu ayağıyla arkaya iterek, "Düşünebiliyor musunuz? Az kalsın iki askeri ezecektik," dedi. "Vaska ile arabadaydım. Sahi onu tanımıyorsunuz." Genç adamı küçük adıyla tanıttı. Ancak yabancıların önünde onu Vaska diye çağırmaması gerektiğini hemen anımsayıp kızardı. Genç adam Anna'yı bir daha selamladı ama bir şey demedi. Safo'ya dönerek, "Bahsi kaybettiniz. Önce biz geldik. Parayı verin," dedi. Safo daha da neşelenerek, "Şimdi olmaz," diye yanıt verdi. "Peki sonra ödersiniz bana." "Peki peki." Sonra birden ev sahibesine döndü. "Vay canına, aklım neredeydi? Hiç aklıma gelmedi. Size bir konuk getirmiştim. İşte." Bu da Vaska gibi Safo'nun dibinden hiç ayrılmayan yeni bir hayrandı. Safo'nun getirdiği ve tanıştırmayı unuttuğu bu beklenmedik konuk öylesine önemliydi ki iki bayan onu selamlamak için ayağa kalktılar. Az sonra Stremov ve Liza Merkalova ile birlikte Prens Kalüşki geldi. Esmer ve zayıf Liza'nın doğulu bir tipi vardı. Uyuşuk tavırlıydı. Herkesin gizemine erişilmez dediği gözleri büyüleyiciydi. Anna'nın hemen ilgisini çeken, hayranlığını kazanan koyu renk tuvaleti onun güzelliğiyle uyum içindeydi. Safo ne kadar sert ve canlıysa Liza o kadar yumuşak ve ağırbaşlıydı. Anna'nın düşüncesine göre Liza çok daha çekiciydi. Ondan söz ederken Betsy onun kendisine masum çocuk tavrı verdiğini söylemişti. Ama Anna genç kadını görür görmez bu sistemin yerinde olmadığını anladı. Aslında Liza gerçekten saf, güzel, çekici ama kesinlikle sorumsuz bir kadındı. Ayrıca davranışları Safo'nunkinden hiç de farklı değildi. O da Safo gibi kendisine yiyecekmiş gibi bakan bir genç, bir yaşlı iki hayranıyla birlikteydi. Ama yine de onda çevresindekilerden üstün olduğunu belirten bir şeyler vardı. Bu elması sahte taşlardan ayıran parlaklıktı. Bu parlaklık gerçekten de gizemine erişilmez olan büyülü gözlerinde ışıldıyordu. Çevresi koyu renkli göz bebeklerinin yorgun ve tutkulu bakışlarındaki içtenlik insanı şaşırtıyordu. Liza Merkalova'nın gözlerine bakan herkes onu tanıdığına inanabilirdi. Onu tanımak, sevmek demekti. Anna'yı görünce yüzüne neşeli bir gülümseme yayıldı. "Ah, sizinle karşılaştığıma öyle mutluyum ki. Dün yarışlarda yanınıza gelmek istedim ama gitmiştiniz. Sizi özellikle dün görmeyi çok istiyordum." "Ne korkunçtu değil mi?" dedi Anna'ya bakarak. Gözlerinin parlaklığı bütün ruhunu göz önüne seriyormuş gibiydi sanki. "Evet, bu gösterinin böylesine heyecan verici olacağını düşünemezdim hiç," dedi Anna kızararak. O sırada herkes bahçeye çıkmak üzere kalktı. "Ben gitmeyeceğim," dedi Liza gülümseyerek. Anna'nın yanına oturdu. "Siz de gitmezsiniz değil mi? Kroket oynamaktan ne zevk alıyorlar sanki?" "Ben yine de hoşlanıyorum," dedi Anna. "Söylesenize, sıkılmamak için ne yapıyorsunuz? İnsan yalnızca bakarak da neşelenebilir. Siz yaşıyorsunuz, bense sıkılıyorum." "Sıkılıyorsunuz demek, olanaksız bu. Eviniz Petersburg'un en neşeli evi diye biliniyor." Çevremizin dışında insan belki de daha çok sıkılır. Oysa ben eğlenmek şöyle dursun, sıkıntıdan patlıyorum. Safo bir sigara yaktı, yanından ayrılmayan iki genç erkekle birlikte bahçeye çıktı. Betsy ve Stremov çay içmek için kaldılar. Nasıl olur da canınız sıkılır dedi Betsy. Safo az önce bize dünkü davetinizin çok neşeli geçtiğini söyledi. Tanrım, öyle sıkıldım ki dedi Liza Merkalova. At yarışlarından sonra gerçekten de biz de toplandık. Ama bu toplantılar öyle sıradan ve tek düze ki. Bütün akşam divanlarda çakılıp kaldık. Çok hoştu gerçekten. Yo, rica ederim sıkılmamak için ne yapmalı söyleyin bana diye yineledi Anna'ya dönerek. Bu kadının da kuşkusuz herkes gibi üzüntüleri vardır ama hiç sıkılmıyor demesi için insanın size bir kez bakması yeter. Söyleyin nasıl yapıyorsunuz bunu? Bir şey yaptığım yok ki dedi Anna, onu üstelemesinden heyecanlanmıştı. En iyisi bu diye araya girdi Stremov. Stremov 50 yaşlarında, saçları ağarmış ama hala dinç, yüzü oldukça çirkin ama ilginç ve zeki bir adamdı. Liza Merkalova karısının yeğeniydi. Stremov bütün bu boş zamanlarını onunla geçirirdi. Devlet memurluğunda Alexey Aleksandrovich'in rakibi olarak görülüyordu. Yine de akıllı olduğundan toplulukta Anna ile karşılaşınca ona karşı kibar davranmaya özellikle dikkat ediyordu. Hiçbir şey yapmamak en iyi çaredir dedi kibarca gülümseyerek. Bunu epeyden beri söylüyorum size dedi Liza Merkalova'ya dönerek. Sıkılmamanın en güvenli yolu insanın sıkılacağını aklına getirmemesidir. Aynı şekilde insan uykusuzluktan yakınırsa kendi kendine durmadan uyuyamayacağım dememesi gerekir. Anna Arkadyevna da az önce size söylemişti bunu. Kuşkusuz bunu söyleyebilmeyi çok isterdim. Çünkü bu şaka değil, kesinlikle doğru dedi Anna gülümseyerek. İnsan uyumak ya da sıkılmamak için neden bu kadar zorlanır? Bunu açıklayın bana. Uyumak için çalışmak gerekir. Eğlenmek içinse fazla gerekli değildir bu. Yaptığım işin kimseye yararı dokunmazsa çalışmam neye yarar? Çalışıyor gibi mi yapayım? Bilmem, istemem herhalde bunu. Yola gelmezsiniz siz dedi Stremov ona bakmadan. Sonra yine Anna'ya döndü. Onunla çok seyrek karşılaşabildiği için havadan sudan konuşabiliyordu. Petersburg'a dönüşü, Kontes Lidya Ivanovna'nın kendisine karşı duyduğu sevgi konusunda konuştu. Anne'ye hoş görünmek istediğini, ona saygısını, hatta daha fazlasını göstermek istediğini belli edercesine konuşuyordu. Tuskeviç gelerek herkesin kroket oyuncularını beklediğini söyledi. Liza Merkalova, Anna'nın gitmek istediğini öğrenince, ''Hayır, gitmeyiniz rica ederim.'' dedi. Stremov da ondan yana oldu. Buradaki toplulukta yaşlı bayan Vreda arasındaki çelişki çok büyük. Ayrıca oraya gitmekle aleyhinize dedikodu yapılmasına meydan vermiş olacaksınız. Oysa burada varlığınız tam tersi duygular uyandırıyor. Anna bir an kararsız durdu. Bu zeki adamın övgü dolu sözleri, Liza Merkalova'nın ona gösterdiği saf ve çocuksu sevgi, içinde huzur duyduğu bu kibar ortam, bütün bunlar kendisini bekleyen sorunlarla karşılaştırılınca öylesine rahat görünüyordu ki bir an duraksadı. Kalmalı ve o zor açıklama anını bir süre daha geciktirmeli miyim? Dedi içinden. Ama seçimini yapmaya karar vermemesi halinde evde tek başına kalınca kendisinin nelerin beklediğini ve o sabah olduğu gibi iki eliyle saçlarına yapıştığı zaman neler hissettiğini birden anımsadı. Bu anı ona öylesine dayanılmaz geldi ki izin isteyip gitti. 19. Görünüşte eğlenceli ve uçarı bir yaşam sürmesine karşılık Vronsky düzensizlikten nefret ederdi. Gençliğinde bir kezinde hazırlık alayındayken borçlanmış, borç para almak istemiş ve geri çevrilmişti. O zamandan beri böyle bir durumla karşılaşmamak için elinden geleni yapmıştı. Bu amaçla yıla 4-5 kez işlerini düzene koyuyordu. Buna hesap görmek ya da faire le lessive deniyordu. Çamaşır yıkamak, temizlenmek. Fransızca. Ronski yarışların ertesi günü geç uyandı. Yıkanıp tıraş bile olmadan sırtına bir talim giysisi geçirdi. Sonra masaya parasını, hesaplarını ve kağıtlarını yayarak çalışmaya başladı. Petritski deneyimlerine dayanarak böyle durumlarda arkadaşının sinirli olduğunu görüyordu. Bu yüzden uyanıp da onu masasının başında görünce gürültü etmeden giyindi ve onu rahatsız etmemek için dışarı çıktı. Yaşamında bazı pürüzler olan her erkek genellikle bunları yalnızca kendisinin çözmek zorunda olduğunu düşünür. Oysa başka erkeklerin de belki kendisininkinden daha ağır sorunlarla karşılaştığını da düşünmelidir. Ronski özellikle böylesine karmaşık bir labirentin içinde kendisinin yerinde başka biri olsaydı çoktan yolunu şaşıracağına inanıyordu. Bu kanı oldukça doğru olmasına karşın içinde bir gurur payı yok değildi hani. Bununla birlikte şimdi hesap yapma ve ne durumda olduğunu anlama zamanının geldiğini hissediyordu. Önce daha kolay olduğunu düşünerek para sorununu ele aldı. Küçük ince yazısı ile bir kağıda bütün borçlarını yazdı, topladı ve 17 bin ruble borçlu olduğunu gördü. Fazlalıkları bırakıp hesabı yuvarladı. Cebindeki parayla banka hesabındakini toplayarak şu anda 1800 rublesi olduğunu anladı. Oysa yeni yıla kadar başka geliri olmayacaktı. O zaman borçlarını dikkatle inceleyip 3 bölüme ayırdı. Birinci bölüm çok ivedi, ilk istenişte ödenmeye hazır olması gereken, ertelemeye gelmeyen borçları içeriyordu. Bu borçlar yaklaşık 4000 rubleydi. 1500 rublesi at için 2500 Ronski'nin bir düzenbazla kumar oynayarak yitiren Winiewski adındaki bir arkadaşına kefil olduğu içindi. Ronski parayı hemen ödemek istemiş ancak Winiewski ve Yashvin oynamadığı için kesinlikle Ronski'nin sorumlu tutulamayacağını ileri sürerek parayı kendilerinin ödemeleri için diretmişlerdi. Ama yine de Ronski boş hayale kapılmıyordu. Winiewski'nin kefili olarak içine girdiği bu pis iş için elinin altında 2500 ruble bulundurması gerektiğini biliyordu. İstenmesi halinde parayı dolandırıcı Yunanlı'nın suratına fırlatmak ve böylece ondan kurtulmak gerekiyordu. Böylece bu bölüm için ona ivedi olarak 4000 ruble gerekliydi. İkinci bölümdeki borçlar 8000 rubleyi buluyordu. Bunlar çok daha önemli borçlardı. Ağır harcamalarını içeriyordu. Yulaf ve saman sağlanması, İngiliz'in aylığı, eğer alımı ve benzeri. Bu yönde biraz rahat olabilmek için elde yaklaşık 2000 ruble olması gerekiyordu. Son bölüm otel ve terzi faturalarını içeriyordu. Bu borçlar bekleyebilirdi. Bu durumda ona acil olarak yaklaşık 6000 ruble gerekiyordu. Oysa Ronski'nin elinde 1800 ruble bile yoktu. 100 bin ruble geliri olduğu söylenen bir adam için bu kadar parayı toplamak çocuk oyuncağı gibiydi. Gerçekte ise durum çok farklıydı. Ronski'nin geliri 100 bin ruble değildi aslında. Yılda 200 bin ruble getiren babasının büyük serveti iki kardeş arasında eşit paylaşılmıyordu. Borç içinde yüzen ağabeyi, hiç serveti olmayan, Çar 1. Nikolay'a karşı çıkan partiden birinin kızı olan Varya Çirkova ile evlenince, Ronski yılda 25 bin ruble ile yetinerek babasının topraklarının gelirini ağabeyine bırakmıştı. O zaman ağabeyine bu gelirin evleninceye dek ona yeteceğini ve bunun da büyük bir olasılıkla gerçekleşmeyeceğini söylemişti. En parlak adaylardan birinin komutanı olan ve yeni evlenen ağabeyi bu armağanı geri çeviremedi. Anneleri kendi kişisel gelirinden Alexei'ye 20 bin ruble veriyordu. Genç adam paranın tümünü harcıyordu. Oysa son zamanlarda oğlunun ilişkisi ve Moskova'dan ani gidişi yüzünden memnun olmayan yaşlı kontes ona para yollamayı bırakmıştı. Sonuç olarak bir süreden beri yılda 45 bin ruble ile lüks içinde yaşamaya alışan Ronski'nin geliri 25 bin ruble azalmıştı. Açık buradan geliyordu. Annesinden yardım istemeyi düşünemez. Bir gün önce aldığı kontesin son mektubu onu özellikle kızdırmıştı. Oğlunun sosyetedeki başarısını ve ilerlemesini kolaylaştırmak için her türlü özveride bulunmaya hazır olduğunu ama davranışlarıyla tüm yüksek sosyeteyi karalayan yaşantısını sürdürmekte direnirse kendisine hiçbir şekilde güvenmemesi gerektiğini yazıyordu. Onu parayla satın almak demek olan bu davranış Ronski'nin onurunu kırıyordu. Bu yüzden de annesine karşı sonsuza dek soğuduğunu hissediyordu. Ama yine de şu anki koşullarda Bayan Karenina ile olan ilişkisi yüzünden bu cömert bağışın düşünmeden yapıldığını ve bekar olarak da 100 bin rublelik gelire gereksinim duyabileceğini düşünmesine karşın ağabeyi konusunda almış olduğu bu cömert kararından dönemezdi. Geri dönmesi de olanaksızdı. Ronski, ağabeyinin karısını düşününce iyi ve tatlı Varya'nın kendilerine göstermiş olduğu cömertlik yüzünden minnet borcunu göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmadığını anımsıyordu. Bu da genç subayın verdiği sözden dönmesinin mümkün olmadığını anlamasına yetiyordu. Ona göre bu, bir kadını dövmek, hırsızlık yapmak ya da yalan söylemek kadar kabul edilmez bir davranıştı. Geriye tek bir çare kalıyordu. Hiç düşünmeden bu yola başvurmaya karar verdi. Bir tefeciden 10 bin ruble borç alması, harcamalarını azaltması, sonra da ahırı satması gerekiyordu. Ronski kararını verince kendisinden atlarını satın almak için pek çok kez önerilerde bulunan Bay Rolandaki'ye hemen birkaç sözcük yazdı. Sonra İngiliz seyisle tefeciyi çağırmak için birini yolladı ve elinde kalan parayı nasıl dağıtacağını hesapladı. İşlerini bu şekilde düzenleyince cüzdanından Anna'nın 3 mektubunu çıkarıp yeniden okudu ve sonra yaktı. Ardından bir gün önceki konuşmalarını anımsayıp derin derin düşündü. 20. Ronski kendi açısından yapması ve yapmaması gereken şeyleri açıkça belirten bir yasa oluşturarak yaşamını çok mutlu geçecek biçimde bir düzene sokmuştu. Doğruyu söylemek gerekirse bu yasa çok dar bir alanı kapsıyordu. Buna karşın kurallar öylesine kesin belirtilmişti ki Ronski koşullar ne olursa olsun bunlardan ayrılmadığı gibi hiçbir zamanda kararsızlık göstermiyordu. Bu yasa namussuz bir kumarcıya olan borcun ödenmek zorunda olduğunu ama terzisinin hesap pusulasının ödenmesinin gerekmediğini, erkekler arasında yasak olan yalanın kadınlara serbest olduğunu, bir koca dışında kimsenin aldatılmamasını, hakaretin bağışlanmayacağını ama meydan okumanın serbest olduğunu söylüyordu. Tüm bu yasalar ne akla ne de töreye uygundu ama yine de kesinlikle yürürlükteydi. Ronski bunlara uyduğu sürece rahattı. Başı dik yürüyebiliyordu. Ama bir süredir Anna ile ilişkileri kendi yasasında bazı gedikler açmaya zorluyordu onu. İleride altından nasıl kalkacağını bilemediği güçlükler ve seçeneklerle karşılaşacağını seziyordu. Kendisine davranış kuralı olarak benimsediği ilkeleri açık ve kesin olduğundan şimdiye dek Anna ve kocasıyla olan ilişkiler ona basit ve doğal görünüyordu. Namuslu bir kadın ona sevgisini vermişti. Buna karşılık o da Anna'yı gerçek karısıymış gibi seviyor, ona saygı duyuyordu. Anna'nın onurunu kırabilecek bir söz söylemek şöyle dursun, kadın olarak ona göstermek zorunda olduğu saygıya en küçük bir zarar getirebilecek imada bulunmaktansa elini kesmeyi yeğlerdi. Topluma karşı olan ilişkileri de açıktı. Herkese Anna ile olan ilişkisini bilmek, en azından bundan kuşkulanmak hakkını veriyordu. Ama bundan söz edilmesine dayanamazdı. Bu da boş boğazların ağzını kapatmasını bildiğini gösteriyordu. Sevdiği kadının namusunu iki paralık ettiğinin farkındaydı. Ama böyle oldu diye başka birinin ona saygısız davranmasına dayanamazdı. Ronski'nin kocaya karşı tutumu daha açıktı. Anna, aşığını sevdiğine göre kocayı gereksiz ve sıkıcı bir varlık olarak kabul edip genç kadının üzerinde zaman aşımına uğramayacak bir hakkı olduğunu savunuyordu. Kuşkusuz bu adamın durumu gülünçtü. Ama Ronski bu konuda bir şey yapamazdı. Karenin'e tanıdığı tek hak silahla bu işi temizlemekti. Bundan sonra yapılacak tek şey buydu ve kendisi de buna razıydı. Bununla birlikte son zamanlarda aşıklar arasında belirsizliğiyle Vronski'yi bile şaşırtan yeni tinsel bağlar oluşmuştu. Bir gün önce Anna ona gebe olduğunu söylemişti. Bu açıklama onu bir karar almaya zorluyordu. Ama Vronski'nin yasasında duruma tam olarak uyan hiçbir şey yoktu. Genç adam Anna ona durumu açıkladığı zaman ilk anda hazırlıksız yakalanarak Anna için kocasından ayrılmanın kesin bir zorunluluk olduğunu sanmış ve bu düşüncesini ona da söylemişti. İyice düşününce ilk andaki bu düşüncesinin gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığını görmüştü. Ancak bu yeni tavrının bencillikten kaynaklanmasından korkuyor ve bunu kendine bile itiraf etmekten çekiniyordu. Onu kocasından ayırmak, yaşamını benimle birleştirmesi demektir diyordu kendi kendine. Buna hazır mıyım? Parasız. Nasıl kaçarız ikimiz? Para bulduğumu düşünelim. Onunla birlikte gidebilecek miyim? Görevime bağlı değil miyim ben? Bundan böyle kararsızlık göstermem olanaksız. Anna'ya böyle bir öneride bulunursam gerekli parayı bulmam, istifa etmeye hazır olmam gerekir. İstifa etme ya da görevde kalma olasılıklarını tartışıp düşünürken içinde yalnızca kendisinin bildiği belki de en büyük tutkusu olan bir başka duygunun uyandığını hissetti. Yükselme hırsı çocukluğunun ve gençliğinin düşüydü. Şu anda bile kendi kabul etmese de bu duygu aşkını dengeleyebilecek güçteydi. Ronski askerlik mesleğine ve sosyeteye ilk adımı attığında mutluydu. Bununla birlikte 2 yıl önce büyük bir beceriksizlik yapmış, bağımsızlığını kanıtlamak ve böylece değerinin daha iyi anlaşılacağını umarak kendisine önerilen üst subay rütbesini geri çevirmişti. Bundan bir yarar sağlamak şöyle dursun, yalnızca kendini beğenmiş biri gözüyle bakmışlardı. Ona ilgi gösterenlerden bazıları onunla ilişkiyi kesmişti. Bağımsız olarak ününü iyi kötü korumuştu. Kimseye kızmamış, gücenmemiş görünerek keyfi ve neşesi yerinde olduğu için yalnız kendisini rahat bırakmalarını isteyerek gülüp eğlenmişti. Aslında Ronski bir yıldır yani Moskova'ya gittiğinden bu yana eğlenmeyi bırakmıştı. Artık her şeyi yapabilecek ama hiçbir şey yapmak istemeyen o özgür adam olmadığını anlıyordu. Bu insan yavaş yavaş siliniyor, herkesin gözünde iyi ve yürekli bir delikanlı, beceriksiz biri olmaktan başka hiçbir niteliği kalmıyordu. Büyük gürültü koparan ve herkesin ilgisini çeken Bayan Karenina ile ilişkisi, Ronski'yi tutuşturan yeni bir alevle içindeki hırsı yeniden söndürmüştü. Ama bir haftadır yeni bir alevle yeniden parlıyordu. Alexei'nin aynı çevreden, aynı sosyeteden çocukluk arkadaşı, onunla aynı askeri lisede okumuş, okulu birlikte bitirmiş, derslerde beden eğitiminde yarışan, Ronski'nin serüvenlerini ve yükselme hırsına ortak olan Serpuhovski, Orta Asya'dan dönüyordu. Orada 2 rütbe yükselmiş, genç generallere bile seyrek verilen bir nişan kazanmıştı. Petersburg'a döner dönmez herkes ondan söz etmeye başlamıştı. Ona oy birliğiyle ufukta görünen en büyük yıldız gözüyle bakıyorlardı. Ronski ile aynı yaşta olmasına ve aynı zamanda yükselmesine karşın general olmuştu ve yakında önemli bir göreve atanmak üzereydi. Ronski bağımsız ve parlak olmasına, güzel bir kadın tarafından sevilmesine karşın onun yanında özgürlük oyunu oynamasına rahatça izin verilen basit bir yüzbaşı olarak kalıyordu. Kuşkusuz Serpuhovski'nin başarısını kıskanmıyorum diyordu kendi kendine. Ancak onun yükselmesi bana beklemenin yeterli olduğunu ve benim gibi bir adamın kısa sürede yolunu çizebileceğini kanıtlıyor. İstifamı vererek gemileri yakmış oluyorum. Görevde kalırsam bir şey yitirmiş olmam. Zaten Anna bana durumumda bir değişiklik yapmamamı söylemedi mi? Onun aşkına sahip olunca Serpuhovski'nin şansına neden imreneyim? Bıyıklarını burarak masadan kalkıp odada dolaştı. Gözleri değişik bir kıvılcımla parlıyor, işlerini yoluna koymanın verdiği her zamanki huzuru, rahatlığı ve neşeyi hissediyordu. Aklından geçenleri ve hesaplarını bilmenin rahatlığıyla tıraş oldu, soğuk suyla yıkandı, giyindi ve çıkmaya hazırlandı. 21. Ben de tam seni aramaya geliyordum, dedi Petritski. Temizliğin uzun sürdü bugün, bitirdin mi? Bitti, diye yanıt verdi Ronski gülümseyerek. Konuşurken zorla düzene koyduğu işlerini çok sert ve de çok hızlı bir hareketle bozmaktan çekiniyormuş gibi bıyıklarının ucunu yavaşça çekiştiriyordu. Bu iş sana banyo yapmak kadar yarıyor, dedi Petritski. Gritska'dan geliyorum. Alay komutanına böyle diyordu. Seni bekliyorlar orada. Ronski yanıt vermeden arkadaşına baktı. Aklı başka yerdeydi. Ya, demek bu müzik onun evinden geliyor, dedi. Uzaktan polka ve vals sesleri geliyordu gerçekten de. Bu ziyafet kimin onuruna? Serpohovski'nin gelişi için. Ya, dedi Ronski. Bilmiyordum. Bakışları parladı. Aşkının verdiği mutluluk uğruna hırsını feda etme kararını aldıktan sonra ya da kendini buna zorladıktan sonra Ronski Serpohovski'yi kıskanamaz ve kendisini hemen görmeye gelmediği için ona kızamazdı. Ne de olsa görmekten zevk duyacağı iyi bir arkadaşıydı o. Gerçekten buna çok sevindim, dedi yüksek sesle. Albay Demin'in büyük bir kır evinde oturuyordu. Onlar geldiklerinde herkes birinci kattaki çok geniş balkondaydı. Ronski önce avludaki küçük bir vodka fıçısının çevresine yığılmış, bezden talim giysileriyle şarkıcıları, sonra subayların oluşturduğu çemberin ortasında duran güler yüzlü, iri yarı albayı fark etti. Taraçanın ilk basamaklarına çıkmış, Offenbach'ın bir kadrilini çalan orkestrayı bastıran sesiyle biraz kıyıda duran askerlere elini kolunu sallayarak buyruk veriyordu. Öteki askerler, posta assubayı ve birçok assubay Ronski ile aynı anda taraçaya yaklaştı. Masaya dönük olan albay elinde bir kupayla merdivene geldi ve elini havaya kaldırdı. Eski arkadaş, değerli general Prens Serpohovski'nin onuruna, hurra, diye bağırdı. Serpohovski elinde bir kupayla albayın arkasından ilerledi. Önünde bulunan renkli yüzlü bir ere, her gün gençleşiyorsun Bondarenko, dedi. Ronski, Serpohovski'yi 3 yıldır görmemişti. Genç general bıraktığı favorilerinden olsa gerek eskisinden daha kendine güvenli görünüyordu. Yine de her zamanki kadar şıktı. Onda insanı hayran bırakan şey yakışıklılığından çok yüzündeki soylu yumuşaklık ya da görkemli boyuydu. Ronski'nin özellikle ilgisini çeken şey başarısından kaynaklanan ve herkesin hayranlığını üzerinde hissetmesinden doğan insanların yüzünde görülen o çok tatlı gülümsemesiydi. Ronski o gün Serpohovski'nin yüzünde gördüğü o anlamı daha önce de başka yüzlerde görme fırsatını bulmuştu. Serpohovski merdivenin basamaklarını inerken Ronski'yi gördü. Yüzü tatlı bir gülümsemeyle aydınlandı. Dostluğuna başıyla işaret etti. Kupasını kaldırarak ona selam yolladı. Böyle yaparken saygı gereği kendisini kucaklamaya gelen posta assubayına yaklaşması gerektiğini anlatmak istiyordu Ronski'ye. Sonunda geldi işte, diye bağırdı albay. Oysa Yashvin senin kara sevdaya tutulduğunu iddia ediyordu bir de. Serpohovski posta assubayını kucakladı, sonra mendiliyle ağzını silerek Ronski'ye yaklaştı. Ne kadar mutluyum, dedi elini sıkıp onu bir kıyıya sürüklerken. Albay Yashvin'e Ronski'yi göstererek onunla ilgilenin diye seslendi. Sonra askerlerin yanına aşağı indi. Dün yarışlara neden gelmedin? Sana rastlayacağımı umuyordum, dedi Ronski Serpohovski'ye. Gittim ama çok geç vakit, dedi Serpohovski. Sonra yaverine döndü. Şunu askerlere dağıtın lütfen, dedi. Cebinden hemen 3 tane 100 rublelik kağıt para çıkardı, kızararak subaya verdi. Ronski, yemek ya da içmek ister misin, diye sordu Yashvin. Hey, konta yiyecek bir şeyler getirin. Bu arada şunu iç sen de. Albayın evindeki ziyafet uzun sürdü. Çok içki içildi. Serpohovski ve albay omuzlarda taşındı. Daha sonra albayla Petritski şarkıcılarla birlikte dans ettiler. Sonra albay kendini biraz yorgun hissettiğinden avluda bir sıraya oturdu. Yashvin'le Rusya'nın Prusya üzerindeki özellikle atlı asker gücü yönünden üstünlüğünü kanıtlamaya çalışan bir konuşmaya daldı. Neşe bir an azalmıştı. Serpohovski eve girdi ve ellerini yıkamak için tuvalete gitti. Orada Ronski'yi gördü. Çadır bezinden yapılmış üniformasını çıkarmış olan Ronski başına ve boynuna su döküyordu. Derisi olmaktan kızarmıştı. Yıkanması bitince Ronski küçük bir divanın üstüne Serpohovski'nin yanına oturdu. İkisi birlikte ilginç konulara daldılar. Karım sayesinde işlerin konusunda sürekli bilgi edindim, dedi Serpohovski. Onu sık sık gördüğüne çok sevindim. Varya ile çok iyi dost onlar. Yanlarında bulunmaktan hoşlandığım Petersburg'daki tek kadın onlar, dedi Ronski gülümseyerek. 7. kaset, 2. yüzün sonu.